Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam geçen hafta Hazreti İmam Gazali Hazretleri, yani kötü huylar nasıl değişir? Bununla alakalı kafa yoruyorduk hep beraber. Şöyle diyor hocam, o halde iyi ve güzel olan işleri yapmakla güzel huylar meydana gelir. Zaten şeriatın iyi işleri yapmayı emretmesindeki hikmet de budur. Çünkü güzel amellerden maksat kalpteki huyu çirkin suretten güzel surete çevirmektir. Yani insan şeklinde güzel şey yapa yapa zamanla kalbine de o güzellik yansar diyor İmam Gazali. Bir insan inanmadan da kötülük yapsa yapa yapa kötülüğe alışır. Kötülüğü güzel görmeye başlar.
Evet.
Yani amelle ahlakın ilişkisini burada hocam vurguluyor sanki.
Evet, çünkü insan yaşadıklarını hocam meşrulaştırma eğilimidedir. Dolayısıyla önce diyelim ki yaparken kötü olduğuna kabul ederek yaşar. Fakat bu onda bir gerilim doğurur. Sosyal psikolojide buna bilişsel çelişki deniyor hocam.
Hmm.
Bu çelişki onda bir iç gerginliğe sebep oluyor.
Sonra zorla bunu belki için, üzerine örter, şurasını atar.
Sonra zamanla diyelim ki işte zaruretler haramları mubah kılar demeye başlıyor.
Hmm.
Sonra
harp biledir deyip.
harp biledir deyip kendince dönüştürme işlemi yapıyor.
Yani Müslüman kardeşlerini düşman gibi görüp Müslümanları kandırıyorsun sen kardeşim. Başkasını kandırmıyorsun ki. Hocam bu biliyorsunuz FETÖ hadisesinde. Önce dediler ki ya tamam kötülük ama işte düşmanı aldatmak için böyle yapıyoruz falan. Sonra yapa yapa hocam içselleşti. İçmek bilmem ne yapmak. İşte insanları kandırmak, yalan söylemek, iftira atmak. Bunlar artık sıradanlaştı. Yani bizim dışımızda herkese iftira atabiliriz. Ayağını kaydırabiliriz. Çünkü onun bizim hakkımız. Soru çalabiliriz.
Evet.
Şeklinde hocam böyle bir sapık bir felsefe ortaya çıktı.
Hocam İtalya'da tarihte Borgias ailesi vardı, ünlü. Ve onlardan bir papa vardı. Machiavelli de o zaman İtalya'da yaşayan bir düşünür. O papayı ve oğlunu esas olarak bir kitap yazıyor. Kitabın adı Hükümdar.
Hmm.
Alt başta kısaca şu, yani kitabın özeti. Hükümdar, Machiavelli'nin Hükümdar. İktidar uğruna, amaç uğruna her türlü araç meşrudur.
Machiavellist.
Yani dolayısıyla ama bakıyorsunuz Machiavellizmi, FETÖ, Machiavellizmin ötesine geçmiş bir halde yani.
Yani orada artık amaç için araç da amaç haline geliyor.
Evet bakıma, yani maalesef. Ve zamanla hocam kendini de dönüştürüyor.
O zaman hocam biz kötü işi...
O kullandığı aracın niteliğine bürünmeye başlıyor insan hocam.
Yani kötü işi asla yapmayalım. Tabii çok nadir, savaş hariç hocam, yani cephe savaşı bu kastolan.
Ama savaşın da bir hukuku var.
Tabii,
yani.
O da bir hukuku.
Savaşın da bir hukuku var. Orada da geçerli olan kurallar var. Dolayısıyla bir kere hakkaniyetten insan çıktığı zaman işte bir kötülüğü güzel görmeye başladığı zaman insanın beyni senarist hocam. İnsan beyni sadece başkalarını kandırmıyor. İnsanın çok başkalarını değil aslında kendini kandırıyor hocam.
Hocam bir de bu tür sapık cemaat, tarikat ne derseniz deyin hareketler önce müritlerin dış alemi olan ilişkisini kesiyor. Sadece bu gazeteyi okuyacaksın, sadece bu televizyonu seyredeceksin, sadece şu kitabı okuyacaksın diyerek.
Evet, evet.
Dışarıdan beslenmesinin önüne geçince bir süre sonra bunların psikolojisini çok güzel formatlayıp bunlara kötülükleri bir marifetmiş gibi de gösterebiliyor. Yani adam Allah için, peygamber için iftira atıp haşa Allah peygamber için adam dinleyip Allah peygamber için soru çalıyor.
Evet.
Yüz binlerin hakkını yiyor ama o öyle bakmıyor meseleye.
Aynen öyle. Benim akrabalardan da vardı. Söylemişti diyor. Yani biz ve ötekiler. Yani ötekiler dediğin herkes yani. Biz ve ötekiler.
Çok tehlikeli bir hareket.
Evet. O zaman işte her şey meşru olmuş oluyor yani. Bir insan kendini hani insanlıktan bu kadar soyutlayabilir mi yani?
Bir Müslüman hocam mesela şahitlik konusunda yeri gelir bir Yahudi ve Hristiyan lehine şahitlik edebilir.
Evet.
Burada Müslüman haksızdır. Bu Hristiyan kardeşimiz haklıdır diyebilir. Niye? Çünkü Allah-u Teala adalet konusunda kendinizin ve ana babanızın aleyhine dahi olsa adaletten sapmayın diyor. Şimdi biz Müslümanların genel şeysi budur.
Evet.
Ama böyle bu tür sapık hareketlerde hocam bir süre sonra artık o hareket artık amaç haline geliyor. Araç değil. Hani İslam'ı güzel yaşamak için sufi olayım, tarikata gireyim falan değil.
Değil, evet.
Bu tarikatın kendisi hakikattir. Buraya giren kurtulur. Burada yapılan her şey doğrudur. Bir ölçüsüzlük ortaya çıkıyor maalesef. Ha, buraya şuradan geldik.
Dolayısıyla o insanlar nasıl oluyor da bu kadar kötülük yapabiliyor? Bu kadar vahşice bir darbe girişiminde bulunabiliyor? Çünkü onu kötülük görüyor.
Hocam 4 derece vardı ya.
Evet.
4. derece. İşlediği kötülüklerle övünen insanlar artık bunun iyi olduğunu, bu cemaatin, bu grubun, bu efendim hareketin asla hata yapmayacağını, Allah ile görüşüldüğünü falan filan hocam, böyle çok, çok değişik hocam psikolojik bir süreç var. Dini,
evet,
psikolojik bir süreç var hocam burada. Onu keşfedip bence bunu engel olmak lazım. Yoksa eğer bu yapılmazsa sadece polis ve mahkemeyle bu iş hallolması çok zor.
Tabii, kesinlikle.
Adam diyor ki ben haklıyım, bana zulmedildi, benim çocuğuma zulmedildi, haksız yere işten atıldık. Bu psikoloji onun olduğu sürece polis, mahkeme belli oranda bunlara engel oluyor hocam. Esas mesela bunların psikolojik o rezilyans dedikleri dirençlerini kırmak.
Evet. Bir zaman bu çizgideki arkadaşlarla daha 15 Temmuz vesaire yokken konuşuyorduk. Akrabalardan olanlardan bir yanda köyde fındık topluyor, bir yanda konuşuyorduk. Diyordum ki sizde 7. iman esası var. Ya nasıl olur 6 iman esası var. Yok dedim, sizde bir de camianıza iman var dedim. Ama dedim bu camianıza imana da ben bir şey demiyorum dedim. Sorun şu, bu camiaya imanı siz 6 iman esasının da temeline koyuyorsunuz.
Aa, o kötü işte.
Dedim bunun sonucu şu olacak. Bak daha hocam 15 Temmuz yok.
Hmm.
Dedim ki sizin camiaya olan inancınız gittiği zaman dedim siz inancınızı kaybedeceksiniz. Bu dediğim akraba şey oldu hocam. Deist oldu.
Hocam biz pek çoğu da işte yani, Afrika'da yani Müslüman olmaya gerek yoktur. Hristiyan kalabilirsiniz. Nasıl herkes dinler arası diyalog işte saçmalığı da vardı ya.
Vardı
o da biliyorsunuz hocam yavaş yavaş alıştırdılar. İnsanları böyle hani diyalog yapıyoruz işte Hristiyanlarla savaşmayalım. Yahudilerle iyi geçinelim gibi belki bize şeyler gösterdiler. Ama anlaşıldı ki bunların yani şunu diyeceğim hocam. İnsan inanmasa dahi kötülük yapmamalı. Hani inanmadan yapıyorum, mahsustan yapıyorum. Rol icabı dememeli. Yani kendisiyle çelişmemeli herhalde. Karakterini tahrip etmemeli. O yüzden hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman asla yalan söylemez diyor. Şunu yapar mı? Yapar. Bunu yapar mı? Yapabilir. Ama yalan söyler mi? Asla yalan söylemez diyor.
Hmm.
Hocam bu cemaat halinde yalan söylemek de yalandır. Ferden söylemek de yalandır. O yüzden hocam mesela bizim ehl-i sünnet takiye yok. Ehl-i sünnette takiye yapamazsınız. Ama biliyorsunuz Şiilikte takiye caiz yani. Hatta ibadet. Yani kendinizden olmayanı kandırmak bir çeşit ibadet diye görülüyor. Evet. Şimdi hocam şöyle diyor İmam Gazali. İnsanın yapa yapa adet edindiği şeyler onun huyu olur. Hocam huylar bir anda ortaya çıkmıyor. Yapıyorsunuz, evet. Yapıyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Yani istemeden icbar altında yapsanız dahi bir süre sonra yaptığınız işi sevmeye başlıyorsunuz. Hani inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız.
İnanmaya başlıyorsun.
Hocam ben şöyle örnek vermek istiyorum. Yurt dışında hocam çok dindar müttaki insanlar lokantası var ve çoğu içki satar. Çünkü Batı'da, Almanya'da, İngiltere'de içkisiz lokantaya kimse gelmiyor. Özellikle akşam yemeklerinde. Diyorlar ki ya biz buna inanmıyoruz. Bunun haram olduğunu biliyoruz. Bu kötüdür. Ama ne yapalım, burada yaşıyoruz. Bir de hocam fetva var. İmam-ı Azam'da bir fetva var öyle. Darül Harp'te yapılabilir diye. Ama hocam bir süre sonra bakıyorsun onların çocukları hem içki içiyor hem de savunmaya da başlıyorlar artık.
Hmm.
Böyle bir durum da var hocam.
Hocam şey yani sosyal psikoloji şunu gösteriyor. İnsan içinde yaşadığı grubun dinamikleri onu dönüştürüyor. Bir insanın en kolay en hızlı değişimi hocam bir grubun içerisine girmek. Bu sosyolojik anlamda bir gruptan bahsediyorum yani.
Anladım.
Şimdi ne oluyor orada hocam? Kapitalizmin çarkına giriyor. Çarkına girdikten sonra oradaki insanların davranış kalıplarını başlıyor içselleştirmeye yani.
Hocam hadis-i şerif var ya, kim bir topluma benzerse onlardandır.
Evet.
Gerçekten çok güzel ifade ediyor bunu. Yani benzeştikçe fiziken beraber olmasanız dahi onlardan sayılırsın diyor Peygamber Efendimiz.
Evet. Şey üzerinde sosyal psikolojide yapılan araştırmalar var hocam. Grup üzerinde, grubun insan üzerindeki etkisi. Bunlarla ilgili çok meşhur bir Türk profesör de vardır. Amerika'da yaşamış Muzaffer Şerif. Sosyal psikolojinin kurucularından yani. Bu sosyal psikolojide yapılan deneylerden bir tanesi şu hocam. Diyelim ki 5 parmağımızı düşünelim. Bu 5 parmağımızın boyutunda hocam her birinin boyunda 5 tane şey olsun. Kalem olsun. Mesela 5 tane denek alınıyor hocam. 4'ü aslında denek değil, asistan. Bir tanesi denek. Şimdi 4. şey diyor ki, 4 tanesi diyor ki, yüzük parmağı şeydir, en büyük kalem. Yani onun boyutunda olanı en büyüktür diyor. Hocam 5. kişi geliyor, biliyor ki orta parmak en büyük yani. O da grubun kalabalığı yani.
Evet.
Grubun böyle bir şeyi var insan üzerinde. Bir de insanın davranışlarını da en çok değiştiren bu. O bakımdan aileler çocuklarını ya da birilerini tırnak içinde değiştirmek istiyorsa hocam, ya da kendilerini, en kritik iş şeydir hocam, arkadaş çevresini değiştirmek. Çünkü zaten tasavvufun tarihteki hocam en büyük başarısı bu. Tasavvuf ne oluyor? İhvan deniyor. Yani kardeş. Yola giriyorsun, yoldaşın var, yoldaşlar var. Yani orada sürekli onlarla birlikte bir gündelik pratik içerisinde olduğu için onun olağanüstü bir dönüştürücü etkisi var insan üzerinde.
Hocam bunu Mevlana öyle güzel anlatmış ki, Mecnun Leyla'ya kavuşmak için köyünden çıkıyor, devesine biniyor. Devesini sürüyor. Sonra dalınca Mevlana Mecnun dalıp gidiyor. Belki de uyukluyor devenin üzerinde. Meğer devenin de Mecnun'un köyünde yavrusu varmış. Hayvan tabii bakıyor ki yuların şeysi gevşeyince hemen geri dönüyor. Sabah gözlerini bir açıyor, Mecnun kendi köyüne geri gelmiş. Yine akşam çıkıyor serinlikte. Tekrar sabah açıyor. Yine geri gelmiş deve. En son deveden kendini atıyor. Ey deve diyor, senin sevdiğin başka yerde, benim sevdiğim başka yerde. Biz seninle bu yolda beraber tavanamız mümkün değil. Şimdi hocam bizim de hakikaten dediğiniz gibi çevre değiştirerek aynı amaca gitmeyen insanlarla başarılı olmamız mümkün değil. Diyelim ki hocam bazen aile hayatında oluyor maalesef. Zıt inançlar. Birisi cennete gitmek istiyor, biri cehenneme gitmek istiyor. Yani nasıl bu aile başarılı olacak? Ve iş ortamı hocam, sizin 5 tane çalışanınız var diyelim ki 10 tane. Her birinin ufku farklı yerlere bağlı. Yani başarılı olmak mümkün değil. Hani bu estaizu bile ve künü mü as sadıkîn. Sadıklarla beraber olun ayet-i kerimesini sufiler bu şekilde yorumlamışlar. Yani müttaki, doğru, dürüst, zikir ehli, insanlarla beraber ol. Bunlardan ayrılırsan, sen ne kadar iyi olursan ol, yine de kendini kurtaramazsın diyor hocam sufiler.
Evet hocam, karıncalarda bir şey var, strateji var. Bir belgeselde izlemiştim. Sel geliyor hocam, karıncaların yuvasını basıyor. Ve selin geldiğini gören karıncalar hemen diğerlerine haber veriyor, gelmekte olduğunu. Karıncalar arasında hocam kimyasal yolla bir iletişim var. Belirli kimyasal fenomenler salgılıyorlar. Ona göre şey yapıyor, mesajı alıyorlar. Hemen hocam
oluyorlar.
Hemen hocam ayaklarıyla birbirine voltranı oluşturuyorlar. Hani eskiden 19 Mayıs'ta böyle
olur değil mi?
Üst üste gençler omuzdan üstüne çıkardı. Oluşturuyorlar. Bakıyorsun hocam şeyin üzerinde, selin üzerinde bir şey olmuş bunlar. Dağ gibi olmuşlar. O selin bittiği yerde bunlar tekrar şeye çıkıyor, karaya çıkıyor.
Eğer birleşmeseler, tek tek kalsalar sel alıp götürecek, boğacak.
Kesinlikle. Şimdi günümüzde şöyle bir yakınma olduğu için bunu özellikle söylüyorum. Bazı pek çok iyi insan şunu diyor. Ya iyi insan kalmadı, yalnızlığından yakınıyor, yapayalnız oluştan bahsediyor. Kesinlikle yanlış. Eğer kendisi iyi insansa onun gibi iyi insanlar da olmalı. Yani iyi insanlar yok demek hocam ne kadar bencilce bir şey.
Ya bir ben kaldım.
Moduna giriyorsun ya. Tabii. Sen farkında iyisen, değil.
Başkası da iyidir. O zaman onları bul.
Ha şu başka bir şey. Ne kadar bir iyi insan bulursan bul, mutlaka onun da dikeni olacaktır. Eğer gül arıyorsan diken, zaten o diken olmasa hocam o gül varlığını koruyamazdı. Yani o bir şeydir. Ha bazen bu diken batar da elini de kanatabilir. Yani öyle hani Orhan Gencebay diyordu ya, hatamla sev beni. Yani öyle hatasız böyle ermiş bir insan, onu herkes sever ki yani.
Yani o zaman etrafımızda
katlanacaksın sana, yani.
Katlanmak gerekiyor hocam, doğru.
Birlikte olmanın getirdiği, karıncaların yaptığı iş işte, bir o birlikte olmanın getirdiği şeyi sağlamak gerekiyor. Ya da arıların diyelim ki.
Hocam şimdi devam edersek, hani dedi ki biraz önce, insan bir şey çok yaptığı zaman o yaptığı iş onun huyu olur. Küçükken okuldan kaçan bir çocuk bu kaçmayı adet haline getirirse büyüyünce de ilimden zevk almaz ve ilim öğrenmeye sabredemez. İçkiyi, kumarı, oyunu vesaire adet haline getirenler de bu huylardan kolay kolay vazgeçemezler. Hocam bunu bağımlılık terapisi yapıyor resmen ya.
Evet.
Yani bir şeyde bağımlılık olmasını istemiyorsanız daha küçükken çocuklarınızı bundan koruyun. İçkiden, evet, sigaradan, gençlerimizi, belki çocuklar sigara içmez, belki içki içmez ama gençlerimizi koruyalım. İnternet bağımlılığından koruyalım onları. Eğer bu yaşta bunlar bu işi çok yaparlarsa ileride diyor buna devam etmeleri çok muhtemeldir diyor.
Evet hocam, yapılan son araştırmalar var. Veysi Çeri psikiyatr, bugün okudum. Amerika'da yapılan bir araştırma hocam. Teknolojik araçlardaki mavi ışık hem insanı biyolojik olarak hem de psikolojik olarak yıpratıyor ve birçok ruhsal hastalığın gelişmesinde katalizör oluyor.
İlginç.
Yani sadece zamanını çalmıyor. Sadece gözlerine değil, mavi ışık psikolojik bütün rahatsızlıklara bu kadar etki etmesi çok şaşırtıcı. Bu sonuçta Amerika'da yapılmış bir araştırmaya dayalı olarak. Amerika'da hocam genellikle şey var. Teknolojik şeylerin zararları konusunda araştırma yaptırmak biraz zordur. Şeyler bunu engeller. Bu bakımdan bu son derece şey, dikkat çekici bir araştırma. Florida Üniversitesi hocam 10 bin küsür kişi üzerinde bu araştırmayı yapmış. Ha bu arada hocam şeyi de vurguluyor. Bu kolalı ve gazlı içecekler var ya hocam.
Evet.
Şekerli içecekler, ultra işlenmiş, paketlenmiş gıdalar, hazır gıdalar. Bunlar da depresyonu, anksiyete, yani aşırı kaygı, varoluşsal kaygı ve benzeri psikiyatrik hastalıkların gelişme ihtimalini artırıyor. Yani beslenme hocam, kısmı da.
Organik beslenmeye dikkat edelim. Yani 5 yıl dayanacak bir paketten bir şey yiyorsunuz.
Evet.
Yani bir kurabiye, bisküvi neyse. Adam 5 senelik o hamuru koruyacak bir ilaç katmış içine. Tabi bu seni zehirliyor hocam.
Evet.
Paketlemiş gıdadan uzak durmak lazım belki dediğiniz gibi. Bu özellikle bu
okullar mesela hocam, Milli Eğitim Bakanlığı epey hamle yaptı. Bu tür şeylerin satışlarını epeyce azalttı. Ama bu sonuçta bizim evlerimizde de yaygın bir alışkanlık yani. Niye bozulması daha zor oluyor bu tür gıdaların? Ama onun bir bedeli var yani. Mesela diyelim hocam şu anda ne zamanı? Yani ben, eşim yeni yaptı. Domates alıyorsun, kaynatıyorsun hocam.
Güzel, sağ
tamam
canım.
Mı? Evet. Ve bunları saklayabiliyorsun. Yani bu mesela daha doğal beslenme yollarından bir tanesi. Kış vakti domates ne oluyor hocam?
Hocam kimse söylemeyin, aramızda sır kalsın. Ben de bu işi çok yaptım bu yaz.
Öyle yani mi?
Domatesi güzel kaynatıyorsunuz hocam. Evet. Onu vakumlu şişelere koyunca bozulmuyor. Ama en ufak bir içine katkı koymuyoruz hocam. Yani tabii salça, tabii domates suyu her neyse. Bizim ecdadımız hocam bunu çok güzel becermiş.
Evet.
Ama bunun içine işte yapay madde katınca, kimyasal katınca
uzaklaştırıyor
sağlığı
yani.
Bozuyor. İnsan fıtratını da bozuyor çünkü hocam. Ayarlarımızı değiştiriyor. Hatırlarsan deli dana hastalığı vardı İngiltere'de.
Evet.
90'lı yıllarda. Sebebi şuydu. Ya ineklerin haberi yok ama inekleri et yediriyorsunuz. Otun arasına kemik tozu, et bilmem tozu falan katınca hayvan ne bilsin, zavallı hayvan ot yiyorum diye et yiyordu. Sonra bu hayvanlar hepsi delirdi. Hayvan delirir mi? Hakikaten delirdiler yani. Sağa sola süsmeye başladılar, saldırmaya başladılar. Deli dana hastalığı buradan çıktı hocam. Ve hala şu anda ben geçen bir yere kan vermek istemiştim. Bir soru var. Falanca yıllar arasında İngiltere'de bulundunuz mu? Bulundum deyince benden kan almadılar şimdi. Düşünüyor musun bak kötülüğünü? Yani kaç jenerasyon devam ediyor o kimyasalların etkisi. Ya ben hiç et yemedim desem de, İngilizlerin beslediği hayvanlardan yemedim desem de o riski almıyor hocam devletimiz. Böyle bir şey var. Böyle olunca gerçekten
ne kadar da uzun zaman bir etkisi var demek yani hocam.
Yani hareketlerin, yediğimiz şeylerin yıllarca süren, yani bir çocuk mesela, genç çocuk 5 yaşındaki şimdi hocam. Hocam biz bir ara verelim isterseniz. Bir güzel konuya gireceğim şimdi.
Tamam hocam.
Birkaç farklı tutumu burada tartışacağız şimdi hocam şimdi. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam şöyle demiştik, diyor Hazreti Gazali, küçükken okuldan kaçan bir çocuk bu kaçmayı adet haline getirirse büyüyünce ilme zevk almaz. İlim öğrenmeye sabredemez dedi. İçkiyi, kumarı, oyunu adet haline getirenler de bu huylardan kolay kolay vazgeçemezler. Şimdi hocam küçük yaptığımız işler ilerideki hayatımızı çok belirliyor esasında.
Evet.
Hocam bizim toplumumuzda iki keskin tutum var. Bir, bizim İslami kesim her şeyi yasak koyma tarafındayız.
Evet.
Hiç çocuk televizyona bakmasın, çizgi film seyretmesin, hiç internet oynamasın, hiç eğlenmeye katılmasın. Diğer tarafta hocam, ya bırak gençtir Allah aşkına ya, daha çocuktur o. Bırak internetten çıkmasın, akşama kadar her şeyi oynasın. Yapsın. Gençliğini yaşamak. Tabir hocam maalesef böyle bir tabir evet. var. Bırak çocuk gençliğini yaşasın. İleride evlenince o zinadan, içkiden, kumardan uzak durur gibi saçma sapan bir şey var hocam. Hocam Gazali bunu kabul etmiyor.
Hmm.
Şimdi yaparsa bu huy haline gelir. Huyları kolay kolay terk edemez insan diyor. Ne kadar güzel hocam bir terapi.
Evet, çünkü özellikle çocukluk dönemindeki edinilmiş alışkanlıkların hocam ilerideki etkisi çok fazla. Mesela ben şeyi çok düşünmüşümdür. Tasavvuftan için az yemek, az uyumak ve az konuşmak çok önemsenir terbiye sürecinde dönemsel olarak. Sonra birden şu geldi aklıma. Yemek, uyumak ve sonra konuşmak. Bunlar hocam daha bebeklik çağında edindiğimiz alışkanlıklardır.
Bunu Gazali söylüyor hocam esasında. İnsanlar diyor en güçlü şehvet yeme içmedir. Çünkü çocuk doğar doğmaz
beslenme ihtiyacı.
Beslenmek istiyor.
Şimdi dolayısıyla burayı sarstığı zaman ne oluyor? Aslında çocukluk dönemi alışkanlıklarını bir silkeliyor. Dolayısıyla insan o zaman özgürleşmeye başlıyor. Yoksa mesela insan bazı alışkanlıkların zararlı olduğunu bildiği halde niye terk edemiyor? Çünkü o alışkanlık onda çok güçlü bir yer edinmiş yani. Diyelim ki sigarayı bıraktı birisi hocam. Sigarayı bıraktı ama yıllarca içmiş ve vücut artık o nikotini istiyor yani.
Hocam Gazali bu hani az yeme ile alakalı şunu söylüyor. İnsandaki en güçlü şehvet yeme içme şehvetidir. Bu yüzden de kontrol en zor olan budur. Gerçekten hocam bu çağımızda şekerdi, tansiyonlu, şunlar bunlar pek çok kardeşimiz, hasta vatandaşımız bile bile hastalığını tetikleyecek gıdaları yiyorlar.
Evet.
Sonra da ya biz niye böyle olduk diye kendi kendine hayret ediyorlar. Halbuki belli yani. Unu yemişsin, evet. Şeker yemişsin hocam. Ben de şahsen hani ama şunu söyleyeyim. En azından diyorum arkadaşlar, yediğinizin bedelini öderken kimseyi suçlamayın. Ya işte nefsime uydum.
Evet.
Tatlıyı kaçırdım bugün. Yani hem bir de yiyip bir de başkasını suçlayan, doktorları suçlayan tipler de var. Ya ben yedim ama doktor beni yetmedi diyor.
Evet.
Yetmesi lazım. Yani perhizi, o kötü alışkanlığa devam edeceğim yeme içme hususunda. Ve başkasını suçluyor insanlar, bir kısım insanlar.
Bu huy tabii şey hocam ilginç. Böyle hep başkalarını suçlayan insan hocam ya psikopat gibi bir şeydir. Ruh hastasının tekidir yani. Tedaviye gitmesi lazım. Ya da aşırı edilgen bir insandır. Ne demek? Hep başkalarının dediğini yapar yani. İkisi de kötü bir şey yani. İnsan yani Allah insanı özne olsun diye yaratmış yani. Sen kendi geminin kaptanı olmalısın. Tamam, gemi senin değil. Hava sana bağlı değil. Bunlar kader. Ama geminin kaptanı sensin ve aynı gemi, aynı hava koşullarında, boğazda diyelim ki bir kaptan hocam irade ortaya koyduğu zaman öbür kaptan da hiç ortaya irade koymuyor. Diyor ki battı balık yan gider. Şimdi bu iki geminin akıbeti bir olmaz ki.
Hocam benim de böyle kaptan arkadaşım vardı sitemizde. Ondan bayağı ders almıştım. O gemileri sürerken işte denizde dalgalar yandan gelmemesi gerekiyor herhalde. Dalgaya doğru sürüyorlar. Yok yandan gelirse burnumu yatırıyor. Tabii.
Evet.
Çok onun kuralları var. Yani
ben mesela hocam bir defa başıma geldi. Yalova'dan İstanbul'a geleceğim. Deniz otobüsleri gitmiyordu. Bu belki 15 yıl önce. Dedim niye gitmiyor? Çok güzel görünüyor şey deniz ve hava yani. Deniz otobüsleri de tabii çok hassas onlar. Vapur ama gidiyordu. Ben de atladım vapur hocam. Geldik yolun yarısına hocam. Bir fırtına ve sizin dediğiniz gibi şey gemiyi dalganın üstüne sürüyor yani. Dolayısıyla dalga geri çekildiği zaman sanki denizin dibine doğru gidiyoruz. Dalgayı altına aldığı zaman sanki gökyüzüne çıkıyor gibi oluyoruz. Diyorum herhalde şey diyeceğiz.
Batacağız
yani. Bir de hocam kadınlar ve çocuklar çalık atmaya başladı. İçeriye serpentiler geliyor. Ben diyorum ki ben can havliyle buradaki can yeleklerinden birini kaparım, kaptım diyelim. Hı. Ama ben bunca çocuğun ve kadının
vicdanını sızlıyor değil mi hocam?
Yani ölümüne nasıl tanık olacağım bir. İkincisi hava çok soğuk. Ben burada ne kadar dayanabilirim? Yani kurtarmaya gelseler, kurtarmaya gelebilirler mi? Ama ben zaten bu kadınlar ve çocuklar ölürken ben şey demem ki, duramam ki yani dedim. Yani ben de ölürüm. Şimdi orada hakikaten tekniğini bildiğin zaman hocam dediğin gibi burnunu sürüyor. Yan gitse mesela işte kaptanlık. Hayatta böyle bir kaptanlık hocam değil mi? Yani yapman gerekeni cahillikten yapmasan ya da yanlış yaparsan bedelini ödüyorsun. Sonra suçu başka insanlara ya da yaradana atıyorsun yani.
İşte hocam o yani kaptan da belli derecede artık değil mi? Onun da bir sınırı vardır. Dalga çok daha büyük gelirse
ha, bir kısım da kaderdir sonuçta. Kaderdir. Sonuçta her şeyi yapabilecek durumda değilsin ama iradenin sonuna kadar kullanmadan hocam bu benim kaderimdir nasıl diyorsun bilmiyorsun ki Allah'ın kader kitabını gördün mü sen? Ya. Yok. İradenin sonuna kadar kullanacaksın ki tasavvuf kitapları o anlamda hocam yanlış anlaşılıyor. Sanki kadere rıza sanki başına gelen her şeye
tedbirsizliğe rıza.
Tedbirsizlik gibi yani.
Gemiyi böyle hiç bakım yaptırmadan can yeleği koymadan sür denize. Dalgalarında yani tersine sür falan. Şimdi hocam şey ne dersiniz? Şu çok hocam önemli bence. Hani bizim toplumumuzdaki hocam bu aşırı iki uç. Her şey haramdır, her şey günahtır diyen bir yaklaşım var.
Evet.
Bir de ya bırakın çocuğu internette oynasın, gece eve geç gelsin, ufak tefek içki içerse gençtir ne yapalım? Hocam bu da yok, yanlış değil mi yani?
Yani hocam şöyle düşünelim. Bütün hiç gece olmasa ya da hiç gündüz olmasa ikisi de ne kadar aşırı bir durum yani ya. İnsani olarak. Şimdi her şeyin serbest olması bir kere insanı kendine karşı bile korumak gerekiyor yani. Bazen insanlar ne yapıyor hocam? Kendilerine zarar veriyor.
Bu, devlet de engel olmaya çalışıyor bunlara. Evet, uyuşturucuydu, yani, intihardı.
Ve insan böyle durumlarda niye mani... Bu arada hocam aklıma gelmişken anlatayım. Trabzon'da bir genç Trabzonspor şampiyonu olmasına birkaç ay var yani. Hı. Kalkmış intihar etmeye kalkmış yani. Aşağıdan bağırmışlar. Allah'ını seversen şampiyonluğu gör öyle intihar edersin. Dur in aşağı şimdi. Damardan girmişler. Kurtarmışlar mesela çocuğu. Genci. Başka bir yerde mesela hocam iki kadın ceza aldı. Bir yerde intihar eden birisine atla atla atla diye tempo tutmuşlar hocam. Ya. Şimdi bir insanı kendine karşı bile korumak gerekirken bu kadar serbesti nedir? Bu kadar
hocam,
serbest.
Sözünü kestim. Hapse bir adam mahkum girerken kesici, kemeri, her şeyin üzerine alıyorlar. Kendine kötülük yapmasın.
Yapmasın diye.
Yani kemerle intihar eder, kendini asar. Kesici alet varsa işte bileklerini keser diye. Tamamen kendine zarar verecek hiçbir aleti size bırakmıyorlar.
Evet.
Devletin böyle bir vazifesi de var. Böyle olunca hocam anne babalar maalesef çocukların çoğu zaman kötülük yapıyor farkına varmadan. Ya bırak çocuk internet oynasın. Günde 10 saat oynuyor çocuk. Ya ne yapalım? Çocuk canı istiyor işte falan. Genç. Gece eve bir de geliyor, iki de geliyor, sabaha karşı geliyor. Ufak tefek içki miçki uyuşturucu ya ne yapalım işte ileride. Hatta hocam daha kötüsü de çocuğu evlendirerek kurtarmaya çalışıyor. Yani kendi başı yanmış çocuğun uyuşturucu müptelası.
Evet.
Karşı tarafa söylemeden belki evlenirse tedavi olur. Yani evlilikte keramet vardır ya.
Evet.
Yok kardeşim böyle keramet olmaz. Adam artık onu 20 sene çocukluktan itibaren 3 yaşında başlamış internete girmeye. Orada o kötü oyunları oynamaya. Artık kurtulması, iflah olması çok zor. En azından söyleyerek.
Yani sonuçta evlilik bir terapi değildir. Terapötik işlevi vardır ama terapi için terapiste gitmesi lazım. Tabii. Yani. Şimdi hocam ay bize çok yakın olmaya kalksa ya da uzaklaşmaya kalksa dünyanın dengesi bozulur.
Ya.
Çok yaklaşsa dünyaya ay bir esneklik payı var ama o esneklik payını aşsa denizler kabarır hocam. Gelgit
su kalmaz olayı, belki sular gider.
Gelgit olayıyla bütün yeryüzünü kaplayabilir ya da evet dediğiniz gibi suları çeker yani. Uzaklaşsa hocam dünyanın bir eğimi var hocam. Eğer o eğim olmazsa ay yoksa o eğim olmuyor. Dört mevsim olmuyor yani.
Ayın belki çekim gücü mü hocam dünyanın biraz?
Dünyanın boynunun hafif bükük olmasını sağlıyor. Ben şey diyorum.
insanın
diyorum ay gibi dostları olmalı. Ona böyle baş kesmek denir gelenekte şey anlamında. Başını gönlüne doğru eğerken eyvallah. Yani ben senin için canımı veririm ve gönlümdesin mesajı olarak yorumlanıyor. Şimdi böyle dengelere ihtiyacı var insanın yani. Dolayısıyla ay kafasına göre davransa o zaman ne oluyor? Dünyanın dengesi bozuluyor. Şimdi insan da kuralsız, tam serbestti. Zaten tarihte böyle bir şey de yok hocam. Hocam
Avrupa'da bir ara,
ancak psikopatlar, sosyopatlar hocam, böyle bir şey yapabilir.
Avrupa'da bir ara bunu uyguladılar. Yani dediler ki başkasına zarar vermemek şartıyla her istediğini yap. Hocam onlar bile bundan vazgeçmeye başladı şu anda. Çünkü gördüler ki insanı kontrolsüz bırakırsanız çocuğunuzu, hiç adab edep tanımazsa, öğretmeni tanımıyor, anne babayı tanımıyor, otorite tanımıyor. Bu sefer şehveti için her şeyi yapmaya başlıyor çocuk.
Hani şey denir ya hocam, bir koyun şey, her koyun kendi bacağından asılır ama yedi köy de onun kokusundan duramaz yani.
Aynen.
O diyelim ki uyuşturucu, haçan öyleydi işte, uyuşturucunu iyi de serbest bırak. Hem de öyle marihuana gibi hafif uyuşturucu değil de eroini serbest bırak yani.
Hocam ki öyle değil mi? Bütün ya da, suçların çoğu da bu uyuşturucudan. Mesela cinayetlerde falan çoğu ya sarhoş ya uyuşturucu kullanmış. Ve hocam merhamet de yok bunlarda. Hocam, acımasızca yani.
Tabii.
Basit
hocam,
sebepten.
Kendi anne babasını bile öldürüyor. Çünkü o uyuşturucu onun iradesini ele geçiriyor. O artık başka biri haline geliyor. Türkiye'de oldu hocam son zamanlarda. Uyuşturucu parasını vermediği için anne babasını öldüren. O yüzden hocam uyuşturucu kullananlar pek çoğu finanse edebilmek için uyuşturucu satıyor. Uyuşturucu sattığı için uyuşturucu mafyasının elinde oluyor. Sürekli ölüm kalım sınırında yaşadığı gibi kendi çevresinde
öldürmeye
de
çok yatkın.
Yatkın oluyor. Ve bu arada bunu finanse etmenin yollarından bir tanesi de fuhuş oluyor hocam.
Her türlü pisliği yapıyor.
Yani dolayısıyla mesele bir kişinin tırnak içinde uyuşturucu almasından ibaret bir olay olmuyor
hocam,
yani.
Hocam canlı örnek yaşadık. Buraya bir ara bir böyle uyuşturucu kullanıp da tövbe eden kardeşlerimizi bir hoca efendi Riyasin'de getirmişlerdi. Bir ziyarete gelmiş arkamda duyuyor bunlar. Hocam tabirleri şu: 300 gündür temizim, 275 gündür temizim diye hep böyle hocam kendini tanıtırken yani tövbenin şeyini söylüyorlar. Çünkü 5 seneymiş ortalama tam kurtulmak için.
Hmm.
Yani 5 çarpı 365 hocam ciddi bir şey. Yani 300 gün, 500 gün, 600 gün sabretmeniz çok bir şey ifade etmiyor. Hoca efendiye sorduk. Hocam dedik, nasıl durum yani, siz bunlarla bunlara rehberlik yapıyorsunuz. Sizin psikolojiniz nasıl deyince, hocam sormayın ya dedi. Ben bunların arasına katılınca dedi, ben de kötü oldum dedi. Niye dedik? 18'ine kadar diyor bunlar diyor hocam işlemekle hiçbir suç yok. Yani dünyadaki bütün suçların hemen hemen hepsini o grup işlemiş. Hırsızlık, hatta öldürmek, soygun. Bir tanesini tövbesini anlatayım hocam size.
Hmm.
Demek ki hocam hala ruh ölmemiş. Müslümanın ruhu kolay kolay ölmüyor elhamdülillah. Ben dedi şöyle tövbe ettim dedi. Bir gün sabah dedi çocuk, hanım dedi çocuğu okula gönderecek, giydiriyor. Ben de uyuma numarası yapıyorum. Harçlık vermemek için belki çocuğa. Çocuk diyor ki yani 7 yaşındaki bir çocuk annesine. Anneciğim akşam eve geldiğimde yiyecek ekmek olacak mı evde? Bunun kaygısıyla çocuk okula giriyor. Niye? Çünkü biz uyuşturucu kullananlar diyor. Bizim için artık diyor bir uyuşturucu kalır bir biz kalırız. Hmm. Ona ulaşmak için anne, çocuk, çocuğun hastane parası, eşinizin doğum parası hiç önemli değil.
Hmm.
Ona ulaşmak için her melaneti işleriz. Adam da öldürürüz, kandırırız, yalan söyleriz. Böyle hani hocam çok meşhurdur. Biz diyor ailemizden 40 kişi hasta ederiz diyor. Bir tane uyuşturucu kullanan amcası, dayısı, teyzesi, anası, babası, oğlu, kızı, eşi hepsini hasta ederiz diyor.
Hmm.
Paralarını çalarız. Gider mesela babamızdan bir yere borç para isteriz. Yani Ali Rıza hocam babamın selamı var. Bana bir 100 lira verir misin, 500 lira verir misin? Hastanede kardeşim yatıyor, alakası yok.
Hmm.
Öyle şeyler anlattık hocam. Gerçekten hocam uyuşturucu biz şimdi toplumda pek bilinmiyor zararları. Televizyon falan duyuyoruz da. Onların yaptığı çünkü hocam basın yanında bazen maalesef bunlara perde oluyor. Yani kötülüklerle bazen işte, özellikle içki miçkinin şeyini laiklik ve dindarlıkla böyle ideolojik hale getirerek içkiyi kullanmayı modernlik, İçmemeyi de irtica ve geri kafalılık gibi tanımlıyorlar. Hocam gerçekten objektif olarak yaklaşsak yani içki, uyuşturucu bunlar son derece tehlikeli şeyler.
Evet, sonuçta istatistiklere baktığımızda da suç işleme oranları, trafik kazaları ve insan ilişkilerindeki kritik ayrımlarda bunların rolü gerçekten şey, çok büyük. Ama bu konularda böyle çok hızlı aksiyon almak lazım. Aileler bu konuda duyarlı olmalı çünkü hocam uyuşturucu kullanımı ortaokul düzeyine kadar inmiş durumda yani. Ve bunlar şey, bir kısım kimyasal, mesela diyelim ki ayakkabı sektöründe kullanılan birçok kimyasal hocam sentezleyip Bali diye bir ara çok meşhurdu yani.
Uyuşturucu yapabiliyorlar.
Başka bir ismi daha vardı. Hatta tiner diyelim tiner, ki tineri bir de şey olarak kullanıyorlar yani. Şimdi mesela benim bir arkadaşım vardı Trabzon'da. Çocuğu İstanbul'da üniversitede okuyordu. Çocuğun uyuşturucuya bulaştığını anladı. Hemen geldi, kaydını dondurdu, çocuğu aldı yanına. Ve ona uygun bir arkadaş ortamı oluşturdu.
Sevgili yaklaştı belki peşine.
Tabii.
Hocam şöyle bir şey de antiparantez söyleyeyim. Uyuşturucu kullananlar sonra tövbe ederse, o 5 yıl boyunca hocam yalnız kalmaması gerekiyor bunların. Mesela hanım arıyor, neredesin bey, evdesin. Tek başına mı, hemen koşma eve gidiyorlar. Yalnız kalınca tekrar geri dönmeleri çok yüksek ihtimal. Yani hocam belki ihvanlık da bu faydası var.
Kesinlikle.
Bir yer hocam, bazı bir ismini vermeyelim. Allah razı olsun, bir şey efendi vardı. Otobüs dolusu insanlar gider, tövbe ederdi orada. Ve sonra hakikaten içkiyi falan bırakırlardı yani. Demek ki el almış bir yerden o şey efendi. Şimdi hocam şunu demek istiyorum, yani çocukken yaptığı şeyleri küçük görüp de ya boşver çocuktur, küçüktür deyince hocam, çocuk 20 yaşına geliyor hocam, günde 20 saat internetten çıkmıyor. Evet. Amca, dayı, komşu, misafir diye bir şey yok artık.
Çünkü çocukken her istediği her an karşılanan çocuklar. Mesela Marshall testiydi yanlış hatırlamıyorsam hocam. Çocuklar
Marshmallow üzerinde testi diyorlar hocam buna. Lokum testi.
Çocuklar mesela orada lokum yememeleri, yani lokuma karşı ne kadar direnebilecekleri. Yemek yememek serbest ama ödül direnirse.
Diyorlar ki yani şu lokumu 5 dakika yemezsem veya 3 dakika bir tane daha vereceğiz. Yersen yersin yani. Bir ikinci lokumu alamazsın diyorlar. Hocam bir kısım çocuklar böyle lokuma bakıyor, etrafında dolaşıyor, kokluyor falan ama yemiyor. Sabrediyor 3 dakika. 3 dakika sonra geliyor işte deney yapan psikolog. Buyurun sana bir ikinci lokum diyor. Ama hocam bir kısım çocuklar var ki daha lokumu görü görmez her şeyi unutuyor.
Hocam o deneyin bir de devamı var mesela, ilginç.
No, takip ediyor çocukları.
Mesela o çocuklardan hangileri hayatta daha başarılı?
Hocam 30 sene 50 sene takip ediyorlar. O lokumu hemen yiyenler hayatta başarısız. İleride uyuşturucu müptelası olmuş mesela.
Şimdi mesela hocam şimdi düşünün. Çocuk bebeklikten itibaren her isteğini her an karşıladığımız an aslında biz o çocuğun geleceğini çalmış oluyoruz, öyle
aynen
değil mi?
Aynen hocam, aynen.
Ben şey diyorum, buna bencil sevgi diyorum. Sen o çocuğu kendi arzun için seviyorsun. Eğer onun için seviyor olsaydın
ya
her
istediğin
hayır demeyi bilirdin, evet.
Hocam gerçek dost acı söyler sözü var ya işte.
Kesinlikle
gerçek
öyle.
Gerçek anne baba da çocuğum bak oynama. Hocam bir fakirin evde şöyle bir kuralı var. Günde yarım saat falan 40 dakika oyun oynayacaklar kompütürden. Gayet sınırlı ve tabii elimizden geldiği kontrol etmeye de çalışıyoruz. Hiç oynama desek hocam bu zaman şu
o da oluyor. Yanlış hocam.
Çocuk tamamen hocam gidip bizden gizli
oynamaya
arkadaşlarla yaptı. Başka mahallelerde kötü dostlar bulup orada oynamak istiyor bu sefer.
Evet.
Gözümüzün önünde olsun ama dengeyi kaybetmeyelim. Hocam bir politikam var, inşallah tutar tabii.
Çok haklısınız. Bir de şu arkadaşları o oyunlardan bahsederken hocam, değil mi? Yani hocam, çocuk ne diyecek, ben nerede yaşıyorum diyecek yani.
Çocukların oynadığı fiziki oyunlar da pek çok çizgi film kahramanını taklit ediyorlar.
Evet.
Çocuk bilmiyorsa bu sefer oyunda da rol alamıyor.
Evet.
Diye mi koşuyorlar mesela, biri Spider-Man oluyor, biri bilmem ne men oluyor maalesef. Çocuk bilmediği zaman bu sefer oyunda da yabancılanıyor, bu sefer fiziki sporu da yapamıyor arkadaşlarla
evet.
Beraber. Hocam var mı bir ilaveniz?
Çocuklarda ve gençlerde hocam enerjisini kullanacağı fiziki oyunlar ve sporlar olağanüstü derecede önemli. Eğer anne babalar çocuklarına yapacakları en büyük iyiliklerden bir tanesi bu tür enerjilerini fiziki olarak kullanabilecekleri alanlar. Öyle sus, otur, konuşma, yapma, etme, gitme gibi komutlarla çocuğu büyütürsen.
Veya tam tersi, bırak oynasın.
Ya da her şeyi serbest.
Gençtir. İkisini de yapmayalım değil mi
saldım
hocam?
Çayıra Mevlam kaynedersen olmuyor yani. Denge, ölçü
eyvallah,
lazım bir şey.
Eyvallah.
Mesela dünya hocam güneşe yakınlığı ve uzaklığı değişiyor. Milimetrik değil. %3.3 hocam şey var. Esneklik payı var. Ama mesela %5 olsa hocam dünya yaşanmaz hale geliyor.
Ya yanıyoruz, kavruluyoruz veya
ya da soğuktan
donuyoruz
yani.
Eyvallah.
Dolayısıyla esneklik payını da mutlaka böyle hani çok katı kuralcılar vardır çocuklar üzerinde.
Alman ekolü hocam biraz.
Evet.
Eski Alman ekolü değil.
Yani o tarz olmak da yanlış.
Eyvallah.
Çocuğun yani geleceğini düşünerek.
Eyvallah hocam. Gerçek dost doğru söyler deyip.
Evet.
Yeri geldiğinde acı da olsa hocam akrabalarımıza, çocuklarımıza, dostlarımıza güzel tavsiyede bulunalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Eyvallah ustam.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.